Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yine bir Hacegan'dan mektuplar köşesinde sizlerle beraber olmaktan dolayı Yüce Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Elhamdülillah güzel bir haftaya yeni bir başlangıç yapıyoruz. İmam Rabbani Hazretleri'nin bu birbirinden muhteşem ve güzel mektupları bize yol göstermesi ümidiyle. Buyurun, birinci cilt 75. mektuba ulaştık. Ömer Bey kardeşimiz okusun, biz de elimizden geldikçe şerh etmeye çalışalım. Buyurun Ömer Bey.
Bilmek gerekir ki dünya ve ahiret saadetinin temini peygamberlerin efendisine ehl-i sünnet alimlerinin açıkladığı şekilde tabi olmaya bağlıdır.
Şimdi tabi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu iddia eden değişik kesimler var. Evet. Yani bunlar ehl-i beyt sevgisini öne çıkaran Şiiler var, şunlar var, hariciler var, ne bileyim değişik mezhepler, meşrepler var. Biz peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ehl-i Sünnet ulemasının dediği şekilde tabi olacağız. Bu çok önemli bir ayrıntı muhterem dinleyicilerimiz. Çünkü Ehl-i Sünnet uleması tam bir vasatiye, orta, dini bir mutedil, mutavassıt şekilde anlamışlar ve bizlere o şekilde anlatmışlar. Bunların dışındaki değişik, isimler vermeye gerek yok burada, kesimlere uymak veyahut da mesela bazen şu da oluyor muhterem dinleyicilerimiz. Yani bazı sufi gruplar da ehl-i sünnetin görüşlerine zıt görüşler geliştirebiliyor mesela. İşte bunlara biz hululiye diyoruz değil mi? Yani haşa Tanrı'nın insanda hulul ettiği, ona girdiğini söyleyen biraz Hristiyanlaştırılmış bir anlayış. Ne bileyim ibahiye dediğimiz tasavvufta bazı yüksek mertebelere ulaşınca artık kuldan namaz, oruç falan filan haramlar düşer. Artık kul öyle noktaya gelir ki bunlar onu bağlamaz gibi. Bazı tarihimizde görülmüş, bugün de zaman zaman esintilerini hissediyoruz bazı camialarda diyelim biz bunu. Yani İslam'ın açıkça haram dediğine haram demeyen, açıkça helal dediğine de efendim haramlaştıran, böyle yani değişik anlayışlar itikadı efendim bozacak, yani insana beşer üstü ilahi vasıflar atfedecek aşırılıkları görüyoruz. Yani bu da bir sıkıntı oluyor. O yüzden ehl-i sünnetten ayrılmamak lazım. Sebebi de şöyle. Şöyle diyor İmam Rabbani Hazretleri başka bir mektubunda Ömer Bey. Diyor ki ehl-i sünnet uleması bütün bu bilgileri peygamberin nurundan, yani onun hadislerinden almışlardır. Halbuki sufiyeye gelen, onların gönüllerine doğan keşifler, ilhamlar kellerine geldiği için, melek getirdiği için algılamada bir yanlışlık olabilir. Veya şeytani olabilir. Yanlış zanneder. Mesela bugün Abdülkadir Geylani Hazretlerine bir ses geliyor gayipten. Ey kulum Abdülkadir, senden çok razıyım, artık namazı bırak. Namaz kılmasan da olur. Yani bunca yıl kıldın. Ben de çok memnun oldum. Artık sana izin tatil veriyorum gibi. Ne diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri? Çünkü kendisi sadece bir sufi değil. Alim, müfessir, muhaddis. Bire melun şeytan, defol buradan diyor. Diyor ki şeytan, ya nereden bildin? Yani gayipten gelen bir ses. Yani insan genelde böyle şeylerde mi çok aldanır. Diyor ki bir kere diyor Allah diyor yönlü konuşmaz. Senin sesin tek yönden geldi. İkincisi diyor Allah diyor helal kıldığını haram, haram kıldığını helal yapmaz. Senin ise diyor bir helalı yani veya bir emri, bir farzı şey yaptın, tatil ettin. Yani tatile çıkardın. Bu yüzden diyor ben senin şeytan olduğunu anladım diyor. Bak işte bu ilimlerden geliyor. Ehl-i sünnet ulemasının verdiği kelami bilgilerden geliyor. Bu yüzden bizim sufiler zaman zaman Ömer Bey, kelamcı kardeşlerimizle böyle ufak tefek şeylere gireriz. Sürtüşmelere. İmam-ı Rabbani buyuruyor ki haklı olanlar ehl-i sünnet kelamcılarıdır. Çünkü bunlar peygamberin hadislerine sırtlarını dayamışlar. Haşa bunlarda bir hata olmayacağına göre o zaman kendi keşfimize, kerametimize, kendi aklımıza güvenmeyelim diyor İmam Rabbani Hazretleri ve burada bize doğru yolu gösteriyor. Devam edelim.
Bu da öncelikle bu büyük insanların görüşleri doğrultusunda akideyi düzeltmek, helal, haram, farz, vacip, sünnet, mendup, mübah ve şüpheli olanın ilmini öğrenmek ve mutlaka bu ilim ile amel etmek ile mümkündür.
Şimdi burada önemli bir noktaya değiniyor İmam Rabbani Hazretleri, muhterem dinleyicilerimiz. Yani tasavvufa girmek isteyen insanlar öncelikle ne yapmalı? Öncelikle dinin aslını, efendim şeriatı, farzı, vacibi, sünneti öğrenmeli. Şimdi önceki dönemlerde belki buna gerek yoktu. Niye? Çünkü herkes medresede okuyordu. Medresede bu ilimler daha yani iptidai medreseden itibaren 4 yaşından itibaren çocuklarımız Kur'an besmele denilen Kur'an merasimiyle başlıyordu eğitim hayatına. Yani ben bazı İslam ülkelerinde gördüm elhamdülillah, bu Arap ülkelerinin bazılarında. Yani lise kitaplarında bile ciddi bir dini tedrisat görülüyor. Şimdi buradan gelen kimseler tekkiye geldiğinde yani oradaki manevi ilimleri rahatça öğrenebilirlerdi. Altyapı hazırdı. Bugün maalesef bunun bu kadar hazır olduğunu söyleyemeyiz. Bu sebeple maneviyata iştiyaklı, hevesli insanların, kardeşlerimizin öncelikle bir itikadını, efendim ondan sonra farz, haram bilgilerini tazelemesi, iyice bir okuması, öğrenmesi gerekiyor. Ki ondan sonra tasavvufta maneviyat arayışında başarılı olabilirsin. Allah göstermesin. Aksi takdirde ne oluyor? Altyapı çok zayıf olduğunda, itikatlar henüz oturmadığında veyahut da ehl-i sünnet inancı tam bilinmediğinde insanlar çok yanlış şeylere inanabiliyor. Çünkü şeytanın vazifesi bizi sapıttırmak. Ya bizi haram işletir veya yaptığımız helalların arasına böyle efendim bazı tuzaklar kurar ki bize benlik, ucub veyahut da itikatlarımızda yanlış anlayışlara doğru yönelebiliriz. Bu sebeple tabii ilimle olan irtibatımızı hiçbir zaman koparmamamız gerekiyor muhterem dinleyicilerimiz. Buyurun.
Bu itikadi ve ameli iki kanada sahip olduktan sonra şayet ebedi saadet için ilahi inayet takdir olunmuş ise ulvi aleme doğru yükseliş mümkün olur.
Demek ki öncelikle itikat gerekiyor burada. İtikat ve amel kanadı lazım bize. İtikat kanadımızda bir yanlışlık, bir kırıklık varsa uçamayız. Çünkü diyelim ki Allah'ın zatını, sıfatlarını, efendim peygamberlik, melaike, diğer ahiret, bunlara inanmıyorsak veya burada inancımızda bir yanlışlık varsa yaptığımız amellerin hiçbir faydası olmayacak. Hatta hadiste geçiyor. Yani Allah Resulü bu ömrünü Allah'a ibadete adayan, var ya bu rahipler, rahibeler, onlar için üzülüyor yani, düşünebiliyor musunuz? Bunlar bütün ömürlerini manastırlarda Allah'a ibadetle geçiriyorlar ama itikatları bozuk. Diyorlar ki İsa Tanrı'dır. İsa Allah'ın haşa oğludur. İşte Meryem de tabi bu sefer mecburen Meryem validemiz de Tanrı'nın annesi oluyor falan. Böyle sapık inançlara kapıldıkları için yaptıkları bütün efendim o ibadetler, ömür boyu dünya nimetlerinden mahrum kalmaların hepsi boşuna gidiyor. Aman muhterem dinleyicilerimiz, bu çok önemli. O yüzden itikadımızı bozmamak gerekiyor. Tabi itikat olursa ehl-i sünnet inancı da biliyorsunuz amel imandan bir cüz değildir. Yani insan hiç amelsiz de cennete gider. Aman sakın ha, yanlış anlaşılmasın, amel yapacağız. Ama Allahü Teala itikat sağlam olursa affedebilir bütün günahlarımızı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen insanlar cennete gidecektir. Ama amel olmadığı zaman da insanın küfre düşmesi, efendim imandan uzaklaşması çok kolaydır. Çünkü iman nurunu kollayan ve koruyan o amel fanusudur. Nasıl bir mumun üzerine bir fanusu koruruz, değil mi? Bunun gibi bu da çok önemlidir. Bu iki kanatla ancak insan Allah katında yükselişe geçer. Yoksa itikat bozuksa veyahut da itikat var amel yoksa böyle bir insanın maneviyatta mesafe alması mümkün değildir. Eğer aldıklarını iddia ediyorlarsa bu da istidraç. Yani Allah'ın onları kendi bu kötü inançlarından dolayı kandırmasıdır. Evet.
Hocam peki tasavvuf ve tarikat adı altında günümüzde de var, geçmişte de olmuş. İtikadi ve ameli noktada böyle bozukluğa sebep olan yani gruplar veya öyle anlayışlar çıkıyor. Bunlara nasıl yaklaşmak gerekiyor bu anlamda?
İmam Rabbani Hazretleri başka bir mektubunda, zannediyorsam birkaç mektup öncesinde herhalde onu okumuştum. Diyor ki bidat ehliyle beraber olmak, onlarla sohbet etmek kafirlere beraber olmaktan daha zararlıdır diyor. Çünkü bozuk inançlı, bozuk amelli. Mesela erkek kadın ihtilat ortamları var. Yani şeriatı dışlayan, inançlarına böyle ehl-i sünnet ulemasının kabul etmeyeceği böyle aşırılıklar olan, bunları da artık böyle normal gören kimseler var. Bunlardan uzak durmak gerekiyor. Yani tabii burada mesele şu, toplumumuzda büyük bir açlık var maneviyete karşı. Açlık olunca insanlar yani bozuğunu, sağlamını pek ayırt etmeden ilk gördükleri manevi bir ortama dalmak, okyanusa girmek istiyorlar. Sıkıntımız burada. Yani aslında halkımız iyi niyetli. Allah'a, peygambere, dine, maneviyata, tasavvufa çok böyle son derece aç insanlar. İşte burada tabii bizim iki şeyimiz var. Bir, halkımız dikkatli olacak. Yani Kur'an-ı Sünnet'e uyuyor mu bu girdiği maneviyat yolu? İkincisi de bizim gibi birazcık mürekkep yalamış kimselerin de Yani zaman zaman hakikati söylememiz gerekiyor. Bunu da üzülerek söyleyeyim ki yani bugün tolerans, sevgi, muhabbet adı altında yani hem akademik çevrelerde hem değişik çevrelerde böyle biraz eleştiriyi unutmaya başladık. Yani bir insan, bunu Musa Efendi Hazretleri'nde de okudum. Bazıları vardır ki diyor, herkesi sever. Kimsenin etliye sütlüye karışmaz. Yok diyor. Böyle tasavvuf olmaz diyor. İnsan diyor, hakkı söylemeli yani. Yani Allah için sevmek değil mi? Ve Allah için de eleştirmek, Allah için de sevmemek. Bu da bir türlü ibadettir. Bunu da unutmayalım. Yani bizim de böyle bir vazifemiz var. Yani açıkça, tabii şüpheli konularda hani yoruma mahal olan konularda belki Müslümanların aleyhinde olmamak lazım ama açıkça bir insan şeriatın bir umdesini inkar ediyorsa veyahut da ihmal ettiriyorsa müritlerine değil mi? Ne olacak? Bu insanları da eleştirmemiz, deşifre etmemiz gerekiyor şüphesiz.
Bu değersiz dünyanın insana yaptıkları herkese malum olduğu halde nasıl arzulanır?
İnsanlar tabii niye bu tür sapıklıklara dalıyorlar? Çünkü işlerine gelmiyor dinin her şeyine uymak. Dünyada tatlı geliyor. İşte efendim alışverişe faiz katıştırmak, insanın parası varsa faizden kazanmak daha kolay geliyor. Veyahut da karşı cinsle olan ilişkilerimizde Allah'ın dediği şekilde değil de nefsimizin istediği şekilde, o da dünyadan bir parça sayılır. Bir şekilde bir yeni bir ilişki tarzı geliştirmek diyebiliriz buna biz. Yani ihtilat ortamları, tesettürün olmadığı ortamlar. Bunlar Allah'ın istemediği şeyler. Bunun gibi daha çok pek çok şey de sayabiliriz. Dünya sevgisi adına. Yani hele İmam Gazali de bunu çok söylüyor. Diyor ki, bir insan diyor dünyaya çok meraklıysa bunu dünyevi yoldan halletsin. Yani tekkeye gelip de tekkedeki insanları kandırarak veya sufi gözükerek dünya malı elde etmeye çalışmasın. Zaten biz riyakarlığı nasıl tarif ediyoruz? Riyakarlık din ile dünyayı elde etme, hadi sanatı mı diyelim buna biz veya sahtekarlığı diyelim, sanat demeyelim. Riyakarlık din ile dünyayı elde etme sahtekarlığı. Yani ben şimdi dindar gözükürsem, bana işte iş verirler, aş verirler, beni işte efendim ön plana geçirirler falan filan.
Güvenirler.
Güvenirler, tabii. İşte o yüzden bakıyorsunuz, yani tabii şunu da söyleyeyim, bugün maalesef artık riyakarlığı da yer kalmadı Ömer Bey, muhterem dinleyicilerimiz. Çünkü siz İslam'ı yaşarsanız zaten toplum sizi dışlıyor biraz. Eskiden olabilirdi belki bu da, hani veya bazı dar kesimlerde hala dindarlık puan getirse de, maalesef dünyanın ve toplumun gidişatına baktığımızda, yani İslami sembolleri ne kadar çok taşıyorsanız o kadar istenmeyen, sevilmeyen, kötü insan şeklinde algılıyor toplum sizi. Bugün o yüzden ben diyorum ki artık melametilik, yani riyakarlıktan kaçmak için insanın kendini kötületmesi diye bizim tasavvufta bir kavram vardır. Evvelden sufiler bazı mekruhları işlerlermiş ki halk bunlara çok fazla yönelip de bunlar şımarmasın, kendileri şımarmayalım diye. Mesela Beyazıt Bistami Hazretleri bir gün Ramazan gününde bir şehirden bir şehre giriyor. Tabii bütün şehir halkı toplaşmış şehir dışında. Büyük Allah dostu geliyor diye. O da tabii seferi olduğu için çıkarmış heybesinden ekmek yemeye başlayınca herkes dağılıyor. Bu ne biçim Allah dostu? Ramazan günü oruç bozuyor filan gibi. Ya bu tabii burada bir caizdir, ruhsat vardır misafir olanlara, yolcu olanlara. Şimdi ama bugün böyle mekruh filan işlemeye hiç gerek yok. Başınıza tak, elinize tesbih, ne bileyim dini bir sembol, başörtüsü falan. Zaten bunlar kendi başına toplum sizi maalesef dışlar hale geldi. İşte iş hayatına değil mi? Ne kadar İslam'ı ön plana çıkarırsanız o kadar istenmeyen adam durumundasınız. Bu sebeple artık bugün belami olmak için en güzel yol Kur'an ve sünneti açık açık yaşamak. Yani gizli yaşamaya efendim, onu saklamaya falan da gerek yok esasında. Evet.
Âli himmet sahibi olmak gerekir. Allah Subhanahu'dan kula nasip olacak her şey mutlaka bir vesileyle olur.
Şimdi o halde... Âli himmeti açıklayalım biraz da, oraya önemli bir şey. Biz buna tabii dünyevi olursa hırs diyoruz, ihtiras diyoruz. Yani insanın işte şu kadar malım olsun, şu kadar evim olsun, arabam olsun falan filan. Devamlı dünya malını, dünyevi makam mevkisini, önce şu olayım sonra arkasından bu olurum falan. Maddi makamlar, para, pul, bunlarla alakalı planlar eğer gereğinden fazla, ihtiyaç dışı ise bu ihtirastır ve insanı helak eder. Ama ihtiras nerede güzeldir? İhtiras demeyelim biz buna, işte sufiler himmet diyorlar. Âli himmet olmak, yüce arzu ve isteklere sahip olmak, bu da maneviyatta olur. Yani herkes Allah dostu olmayı istemeli. Herkes keşke bütün gecelerimizi ibadetle geçirebilsek değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar namaz kılıyor, ayakları şişiyor bazen. Diyorlar ki ya Ayşe anamız diyor ki ya diyor senin gelmiş ve geçmiş günahların affedilmedi mi? Efele ekünü abden şekura diyor değil mi? Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Şimdi burada buradaki efendim hırs demek istemiyorum. Yani gayret diyelim biz buna. İşte âli himmet olmak bu demek. Allah'a ibadette, kullarına hizmette. Çok yüksek ideallere. Bir keresinde bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz'e. Sohbet ediyorlar. Sonra diyor ki ya Rabbi diyor bana Muhammed'e ve bana merhamet et. Başka kimseye merhamet etme diyor. Diyor ki sen diyor Allah'ın diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen diyor Allah'ın o geniş olan rahmetini daralttın diyor. Şimdi o yüzden himmetimiz yüce ve yüksek olsun. Ama maddi konularda değil. Maddi konularda biz buna ne diyoruz Ömer Bey? Tuğli emel diyoruz. Uzun emeller ve hayaller. İnsanlar şimdi daha yani 30 sene sonrasının hesabını yapıyorlar. Yani ne yerim, ne içerim, hangi işe giderim. Bunlar yani fazla o kadar gerek yok plan proje yapmaya. İnsan anı tam değerlendirse. Evet. Bugün en büyük sıkıntımız şu. Biz anı yaşamıyoruz çoğumuz. Ya geçmişte kalmışız. Eski hatıralarımız. Ben gençken şöyleydi. Hani hocanın hikayesi var ya. Ah diyor, ah gençlik diyor. Bir gün ata binecek, binemiyor. Ayağını kaldıramıyor falan filan. Sonra sağa sola bakıyor. Ya ben senin gençliğini bilirim diyor. Sen gençken de binemezsin. Şimdi bir kısım abilerimiz, amcalarımız, büyüklerimiz geçmişte takılıp kalmış. Gençken şöyleydim de böyleydim de hızlı koşardım, sağlıklıydım. İşte çok ibadet ederdim bile demek yanlış. O zaman ediyorsan bugün de edebilirsin. Edebildiğin kadar et. Allah bizden bir öyle bir la yükellifullah nefsen illa vus'aha. Güç yetiremeyeceğimiz bir şey istemiyor. Bir kısmımız da yani yaş, o bizim gibi orta yaşlılar ve biraz daha yaşlı büyüklerimiz geçmişe takılıp kalıyor. Gençlerimiz de hep istikballi gözleri. Ya bugün çalışayım, edeyim falan filan, abdest, namaz, oruç bunları ihmal desek olur. Yeter ki 50 sene sonra, 30 sene sonra işte veya 20 sene sonra işte doktoramı da yapmış olurum, üniversiteyi de bitirmiş olurum, çok güzel bir işe girerim. Ya yani planları da bu kadar efendime söyleyeyim. Allah rızkı zaten garantilemiş. Biz şu anı yaşamaya çalışalım. Bu anda namazsa namaz, yemekse yemek, oruçsa oruç, yani hizmetse hizmet, şu anı bir yaşasak. Çünkü bu an biraz sonra geçmiş olacak. Ya diyeceğiz elhamdülillah güzel işler yapmışız, mutlu olacağız.
Tasavvuftaki hocam İbnül Vakt ve İbnül Ebul Vakt.
Tabii. O yüzden bu dünya sevgisi, bugün yani dünya sevgisi biraz bize klasik bir tabir gibi gözüküyor gözümüze de. Esasında şöyle bir hayatımızı, gençlerin hayatını, yaşların hayatını şöyle bir baksak. Hakikaten kafamızda hep dünyevi planlar var. Ukrevi planlarımız çok az. Az yani. Böyle fazla işte hizmetle alakalı, dinle, imanla, tebliğle alakalı, irşatla alakalı fazla bir plan projemiz yok. Mesela her birimiz, hele halimiz vaktimiz yerindeyse değil mi? Bir böyle vakıf, bir cami, bir ihtiyaç işine kafa yorabiliriz. İmkan olmayan insanlar bedeniyle hizmete koşabilir. Bunların planlarını yapmak yerine böyle dünyevi hayaller daha tatlı geliyor ama sonu boş. Dünyanın kalıcılığı yok ki. Dünya neticede yani fani. 100 senede yaşasanız, 200 senede yaşasanız değil mi? En sonunda bomboş bu dünyadan çekip gideceksiniz. İyisi mi? Biz şimdi aldanmayalım bu dünyaya diyor İmam Rabbani Hazretleri. Allah razı olsun hocam, bizi de uyandırıyor.
Peki şöyle bir şey sorsak. Şimdi genelde dünya sevgisinden bahsedince sanki sadece zenginlere, malı mülkü olanaymış gibi. Halbuki yani borcu harcı olan insan daha fakir veya orta halli insanın da dünya sevgisi başka şekilde tezahür etmez mi?
Kesinlikle. Yani şimdi bu hepimizin kaçamadığı bir tuzak maalesef. Yani hatta bu konuda güzel bir mankıbe de hatırlıyorum. Bir mürit şeyhi daha çok zahit. Yani gündeki 2-3 balık tutuyor. Birini efendim infak ediyor. Birini ailesine ayırıyor falan. Bu başka bir şey efendim ziyarete gittiğinde diyor ki o fakir olan şey. Selam söyle o gittiğin yerdeki şeyh efendiye diyor. O da gidiyor. Gidiyor bakıyor ki kapıcıları olan saray gibi bir yerde yaşayan bir başka şeyh efendi. Selamun aleyküm aleyküm selam getirdim diyor. O zengin olan şeyh efendi diyor ki o müride. Üstadına söyle diyor. Dünya sevgisini kalbinden çıkarsın diyor. Tam mürit çok taaccüp ediyor. Yani ya bu diyor bu adam böyle hizmetçiliği saray gibi evde yaşıyor. Benim şeyhim ise günde 3 balık tutar. Birini ailesine, birini infak eder, birini tekkiye verir falan. Bu nasıl olur diye. Çok düşüne geri geliyor. Kendi üstad diyor ki yani bana diyor bir şey söyledi mi? Yok efendim falan böyle biraz üstünü kapatmak istese de ısrar edince efendim dedi ki diyor kalbindeki dünya sevgisini çıkarsın. Deyince hakikaten doğru söylemiş diyor. Çünkü diyor benim kalbimde bir parça dünya sevgisi var. Günde 3 balık değil de mesela ah 4 balığım olsa diye çok diyor heves etmişimdir diyor. O yüzden bu varlıkla alakalı bir şey değil. Bu kalbin durumuyla alakalı. İnsan vardır, sarayda yaşar ama gönlü Allah ile beraberdir. O malın ve mülkün sahibi olarak kendini görmez. Emanetçi olduğunu bilir. Başkasının da 5 lirası 10 lirası vardır. Bu benim der. 4 elle sarılır. 4 elle sarıldığı için de ne olur? Dünya sevgisi kalbinde yer etmiş olur. Bir cümle daha okuyalım isterseniz.
Buyurun. Tam bir yönelişle himmet talep ettiğiniz için size müjdeler olsun. Sağ salim ve kazançlı olarak geri dönesiniz.
Burada tabii o mektup yazdığı Mirza Bediüzzaman'a da bir mesaj veriyor. Senin diyor himmetin tamdır. Sana müjdeler olsun. Sen bu istek ve arzuyla, maneviyat açlığıyla, Allah'ın izniyle çok kısa zamanda diyor manevi hazinelere kavuşacaksın diyor. Bu sebeple muhterem dinleyicilerimiz, araya girmeden son sözümüz şu olsun ki himmetimizi âli tutalım. Yani böyle planlarımız, manevi planlarımız çok yüksek olsun. Ümmeti kurtarmaya, efendim İslam'ın yüzünü güldürmeye, ne bileyim daha büyük manevi işler yapmaya gayret edelim inşallah. Biz bugün tam tersini yapıyoruz. Ukrevi planlarımız çok kısa zamanlı ve çok basit. Yani işte biraz namaz, biraz haç, oruç, hemen bir cennete girsek. Ama dünyevi planlarımız çok detaylı, çok uzun vadeli. İnşallah bunu tersine çevirmek hepimize nasip olur. 75. mektupta çok önemli bir paragrafçık kalmış Ömer Bey. Onu okuyalım, ondan sonra 76'ya geçeceğiz inşallah.
Mutlaka gözetilmesi gereken bir şart vardır. O da tek bir yöne yönelmektir. Yönlerin birden fazla olması salikin kendisini dağıtması demektir.
Şimdi tabii maneviyat planlarımızı yaparken de dikkat edilmesi gereken bir mesele var diyor İmam Rabbani Hazretleri. Tabii kendisi büyük bir Allah dostu, büyük bir üstad, eğitimci. İnsan bazen, şeytan bunu da çok yaptırıyor bize muhterem dinleyicilerimiz. Kafamızda güzel plan varken o planları bölüp parçalayarak bu sefer dikkatimizi dağıtıyor şeytan. Yani elimizde bir meblağ var, bir yere vermek, oraya vermek, şuraya ver, şuraya ver, buraya ver derken bizi oyalayıp en sonunda hiçbir yere ya verdirmiyor veya az bir şeyini verdiriyor. Şimdi maneviyat yoluna gireceğiz. Bir yolda istikrar gösterip orada sağlam bir şekilde devam etmek lazım. Hani bazı insanlar vardır, bir iş yapar, o işi beğenmez, başka işe atlar, o işten başka işe atlar. Birisi de vardır ki en kötü bir gözüken bir meslekte bile sebat gösterir ve o işin en iyisi olur. Bir süre sonra aranan bir işte efendim sıvacı, badanacı, ne bileyim tamirci olabilir. Bu sebeple maneviyat da böyle. Yani bizim maneviyat büyüklerimizin bir sözü var. Her yerde olan hiçbir yerde değildir. Bir yerde olan her yerdedir. Hani zaman zaman insan içine böyle vesvese de gelir. Ya bu yola girdik ama falan filan, şu eksiği var, bu gediği var. Onlara takılmamak lazım. İnsan sadık ve salih olarak iyi niyetle orada bulunursa çok güzel istifade eder. Her tarafa atlamamak, yani her gördüğün efendim ciğerin peşinden gitmemek gerekiyor. Tek bir hedefimiz sağlam olsun. Hani çift uçlu kazık toprağa çakılmaz. Tek ucu olsun ki delici olsun ve derinlere gitsin. Evet.
Meşhur bir sözdür. Bir mahalde ikamet eden her yerdedir. Ancak mahaller arasında dolanıp duran hiçbir yerdedir.
Evet, işte hemen hemen aynı şeyi söylemiş oldu. Evet, isterseniz 76. mektuba geçelim Ömer Bey. Buyurun efendim.
Allah Subhanahu gözü kaymaktan korunmuş, Cenab-ı Hak dışında bir şeyle ilgilenmekten korunmuş olan beşeriyetin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine sizi lekeleyen, kirleten ve itibarınızı zedeleyen zararlı şeylerden korusun.
Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için çok güzel bir efendim tarif, onu tasvir eden bir güzel şey kullanmış. Peygamber Efendimizin gözü hiçbir zaman maddiyata, efendim haramlara, yanlış işlere hiçbir zaman kaymamıştır. Yani o kadar güzel ki gitmeyi bırak. Hani insan ne yapar bazen gitmez, haramlara dalmaz ama şöyle göz ucuyla bir bakar. Ya keşke benim de böyle olsa falan diye içinden geçirir, özenir. Peygamberimize bu da olmamış. Hani biraz dedi ya, âli himmet olacağız, yüksek hedeflerimiz olacak. Bu yüksek hedeflere giderken de gözümüz sağa sola kaymayacak. Bir Allah dostunun sözü vardı, geçenlerde içtim, çok güzel. Bir hedefe diyor yürüyen sağa sola bakar. Ama kuşan ne yapar? Hiçbir yere bakmaz. Hedefine bakar sadece. Çünkü yürüyerek giden, ağır ağır giden insan aylakçıdır. Sağa sola bakar, lüzumsuz işler de yapar. Ama koşan insan bütün enerjisini koşmaya teksif ettiği için, o hedefine ulaşmaya teksif ettiği için başka işle meşgul olmaz diyor. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mâ zâgal basarû ve mâ tavâ, Necm suresinde geçiyor değil mi? Yani miraca çıkarken bile cennetti, hurilerdi, şuydu, buydu, gözünü onlara çevirip bakmıyor. Çünkü onun en büyük vuslatı Rabbi ile mülaki olmak. Bu da önemli bir efendim mesele muhterem dinleyicilerimiz. Yani âli himmet olacağız. Bu yüksek himmete giderken de, çünkü bunu İbn Hacibe de çok güzel söylüyor. Allah herkesi imtihan eder. Mesela bir insan dünyadan kaçtıkça, hadiste de geçiyor gerçi bu, daha çok dünya ona açılmaya başlar. Derler ki bu adam işte manevi insan, güzel insan, bununla biz ortak olalım, doğru dürüst insan, bunu kasanın başına oturtalım. Daha çok siz dünyadan kaçtıkça insanlar bunu fark eder. Size daha çok maddi efendim getirisi olan işler teklif edilebilir. Ha yani niyetlerimiz bozmayalım. Niyetimiz neyse, bilhassa akademisyen kardeşlerimiz, üniversite, din, Kur'an'la uğraşan insanların gözleri sağa sola kaymayacak. Yani öğretmenlerimiz, imamlarımız, müezzinlerimiz, yani çok büyük bir hizmetle biz meşgulüz. Bununla meşgul olurken de bir de yani dükkan açalım, efendim işte ticarethane işletelim, ortak olalım. Yani eğer karnımız doyuyor ve ihtiyacımız yoksa, hiç gerek yok böyle işlere. Bu en büyük ticaret, ticareten lentebura, değil mi? Kur'an'ı öğretmek, İslam'ı öğretmek. Bundan daha güzel başka yapılacak bir şey yok. Yapan abilerimiz, büyüklerimiz, tüccarlarımız yapsın bu işi. Onlar, Allah onların yollarını açık eylesin. Onlar da lazım çünkü. Onlar olmazsa ekonomi, ticaret geri kalır. Yine Müslümanlar zarar görür. Çünkü zekat verilmez. Kur'an kurslarımız, imam hatiplerimiz desteklenmez. Onlara da çok ihtiyaç var. Ama her tarafa yani kafamızı sokarsak hiçbir şey olamayız. Biz din ilimlerine meşgulsek din ilimlerine derinleşelim. Orada güzel alim olalım. Peygamberimizin, dinimizin, Rabbimizin efendim bize istediklerini güzelce yerine getirmenin öncüsü olalım. Bu da önemli bir mesele muhterem dinleyicilerimiz. Buyurun.
Allah-u Teala şöyle buyurur. Bir de peygamber size her ne emir verirse onu tutun, yasakladığından da sakının.
Tabii şimdi din deyince şeriat sahibi gerçi daha çok peygamberimize bu şeyi verir. Allah da şaridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Rabbinden aldığı vahiyle kuralları koymuştur. Onun dediği, söylediği de bizim için nedir? Bağlayıcıdır yani. Hani bu bazıları diyor ki maalesef ya Kur'an'da var mı? Bir şey diyorsunuz. Ya bu Kur'an nerede geçiyor? Kur'an'ı hiç geçmeyen farzlar da var. Veya farzların tafsilatını açıklayan pek çok şey peygamberimizin sünnetinde var. Bu da bugün maalesef modern hayatın getirdiği bir kafa karışıklığı. Peygamber ile Allah arasını hiçbir zaman ayırmamak lazım. Birine itaat, diğerine itaattir. Birine itaatsizlik de diğerine itaatsizliktir.
O halde kurtuluş iki şeye bağlıdır. Emirlere sarılmak, yasaklardan kaçınmak.
Tabi burada emirleri yapmak, yasaklardan kaçınmak. Belki burada açıklayacak mı? Açıklayacak herhalde. Esas da yasaklardan kaçmak. Devam edelim bakalım ne diyor.
Bu iki husustan daha önemli olan vera ve takva diye tabir edilen ikinci kısımdır.
Yani haramlardan kaçınmaktır. Şimdi bir yerde öyle bir çakışma oldu ki bir emri yerine getireceğiz ama bir de harama düşeceğiz. Sırf harama düşmemek için o emri icabında yerine getirmeyiz. Yani burada bir örnek aklıma gelmiyor ama hani mesela diyelim ki bir iş yapıyoruz, çalışıyoruz bir yerde. Orada diyelim ki patrona itaat gerekiyor. Çünkü adam sana para vermiş ama senden bir haram işlemen istiyor mesela. Yok, o zaman yani oradan onu uzaklaşacağız. Bunun gibi değişik zaman zaman oluyor. Hele bugün Ömer Bey kardeşim, kıymetli dinleyicilerimiz. Yani dindarlığın ölçüsü haramdan kaçmaktır. Bir insan haramdan ne kadar kaçıyorsa o kadar dindar ve takvalıdır. Mesela işte falanca şarkıcı umreye gitti, hacca gitti falan diyorlar. Sonra bakıyorsun yine hayatı devam ediyor. Yani bazı zor bile olsa emirleri yerine getirmek çok dindarlık ölçüsü olmuyor. İnsan değişik vesilelerle bunu yapabilir. Esas hele bugün haramlardan kaçınmak çok zorlaştı. Çünkü toplum size ters bakıyor bu haramdan kaçtığınız zaman. Yani diyelim ki kadın eli sıkmak istemiyorsunuz. Hemen böyle sanki uzaydan gelmiş varlık gibi, kadın düşmanı gibi sizi gösteriyorlar.
Hatta hocam normalleşti haramlar, yani o hale geldi.
Ya maalesef yani haramlar teşvik edilir hale geldi, normalleşti. Haramları yapmamak anormalleşti. Evet. Yani bir ortama gidiyorsunuz, içki içmezseniz ne bileyim veyahut da içki içilen masada oturmazsınız. Müslüman içki içmez de oradan gitseniz vay be şu fanatiğe bak diyorlar. Ne bileyim işte düğünler, eğlenceler, artık nice dindar anne babalar bile karşı duramıyor şu andaki modernitenin getirdiği eğlence şekli o kadar yaygınlaştı ki bunlara dur demek çok zor. Esas takva da burada. Ben bunu çok önemsiyorum muhterem dinleyicilerimiz. Bugün yani biz belki namazları kılıyoruz falan filan, bazı ibadetlerimiz, amellerimiz, infakımız var ama haramlara dur diyen, dur diyebilen, hele başkalarının yaptığı haramlara da müdahale etme gücünü efendim erliğini gösteren insanımız çok az. Yani gidiyorsunuz mesela bir yerden yani bir pasta yiyeceksiniz. Yani acıktınız, bir şey atıştıracaksınız. Bir kafeye giriyorsunuz. Büyük bir ekran orada en olmadık görüntüler. Berbere gidiyorsunuz, berber de öyle. Ya arkadaş şunu kapat dememiz gerekiyor. Çoğu zaman ben geçen bir tesislere gittim. Orada sadece sanki biz vardık ailecek. Bir batı müziği falan çalıyor. Dedim kardeşim bu müziği ya eğer müşterisin çalıyorsanız ben bu müziği hem dinlemem evimde bile hem de rahatsız oluyor. Bunu kapatır mısınız lütfen dedim. Nezaketle de söyledim yani. Efendim işte belediyemizin falanımızın filanımızın kararı var böyle. Biz bunu kapatamayız. Ya kardeşim yani sen bunu kendi için dinliyorsun yani garsonlar. Eğer sen bunu müşteri için yapıyorsan bir ben varım bir de başka yine bir İslami hayat tarzını benimseyen bir aile belli yani hallerinden. Böyle yani o müzikler insanın şuur altını etkiliyor. Dediğim gibi gidiyorsunuz mesela hani haram görüntüler var. Ekranda devamlı gösteriyor. O, maalesef şunu da ifade edeyim ki bugün yani bizi esas batıran, halkımızı dinden İslamiyet'ten uzaklaştıran şu televizyonlar olmuştur. Kötü diziler, kötü filmler. Birkaç kere başıma geldi. Otobüste de bunu engel olmaya çalıştım. Sıkıntı oluyor ama yapmamız lazım. Yani otobüste 40-50 kişi bir video koyuyor oradaki bir yani bir çocuk. Ne diyor onlara? Muavin. O kendisi gidiyor seçiyor kendi kafasına, kültür anlayışına, heveslerine göre. Ondan sonra 50 kişiye o filmi seyretmeye kalkıyor. Arkadaş ne mecburiyetim var benim? Ben yani otobüse sinema için binmemişim ki. Bir yerden bir yere gitmek için binmişim. Cevabında kardeşim ben bunu seyretmek istemiyorum. Kapat bunu. Şimdi böyle tepki ve efendim medeni haklarımızı da onu da söyleyeyim kullanamıyoruz. Yani Müslümanlar yıllarca fazlaca ezildiği için acaba söylersem ayıp mı olur? Acaba ben dışlanır mıyım diye korkuyoruz. Halbuki geçenlerde bir ismini vermeyeyim. İşte Panter bilmem ne diye bir hanımefendi var. Bir belediye diyelim ki bir tane itlaf etse bir köpeği. Yani kudurmuş olabilir, zararlı olabilir, insanlara saldırmış olabilir. Bu kadıncağız oradan buradan yetişip o belediyeye yani cehennem hayatı yaşatıyor. Evet. Hepsi ödü patlıyor. Falancı bir hanım var diyor aman duymasın köpek zehirlediğimizi. Yani tabii şunu da söyleyeyim. Zararlı hayvanlar öldürülür. O da ayrı bir şey yani. Hani insan mı köpek mi derseniz bir insan daha üstün. Bu da ayrı bir tartışma konusu da. Bakınız böyle kendi hayatını bir davaya adamış yüksek himmetli insanlar var. Evet. Şimdi bugün Müslümanlar kalabalığız. Ve bizim aleyhimize, ahlakımıza, adabımıza böyle açık açık bizim de engel olabileceğimiz şeyler var. Yani bırakın engel olmayı. Ya kardeşim bunu da yapmayın. Bu da yapılması daha iyi olmaz mı? Buna ne gerek var gibi bir söz söylemekten dahi çekinir olduk. Yani haramlar hayatımızı işgal ediyor. Devamlı haramlar saldırıyor bize. Bizim çocukluk yıllarımızda yani televizyonlar siyah beyaz. Tek işte bir devlet kanalı var. Ufak tefek böyle nahoş görüntü olduğu zaman hepimiz utanırdık evet. Yerin dibine girerdik. Şimdi artık o görüntüler o kadar her yerde oldu ki. Yani neredeyse yani eve girmeyen kalmadı. Ve bu filmlerde şunu da söyleyeyim. Psikolojik teknoloji ile tekniklerle insanların şuur altı yıkanıyor. En böyle normalde utanacağımız, yapmayacağımız açıklık, çıplaklık, fuhşiyat hoş gösteriliyor. Bunlar reklam ediliyor, özendiriliyor. Biz onun farkında değiliz. Onları seyrettikçe şuur altımıza bunlar işliyor. Yapanlara bir kere normal görüyoruz. Parklarda, otobüslerde, şurada burada gayri ahlaki oturanlar, kalkanlar sanki onlar normalmiş gibi. Müslümanca yürüyenler, Müslümanca oturanlar ise anormal insanmış gibi. O yüzden bizim bugün Müslümanların böyle güzelce organize olup İslam'ın efendim farzlarını, haramlarını yok eden gelişmelere karşı medeni haklarımızı kullanmamız gerekiyor. Kullanmıyoruz. Hatta evimizde, ailemizde, iş yerimizde bunları uygulamıyor. Nice Müslüman abilerimiz, büyüklerimizin yerlerine gidiyorsunuz değil mi? İslami bir ortam olması gerekirken, olması da muhtemelken bakıyorsunuz biraz daha fazla kazanmak, biraz daha fazla tanınmak, bilinmek için İslam'ın pek çok mekruhları, haramları maalesef çiğneniyor muhterem dinleyicilerimiz. Bu da İmam Rabbani de burada belirttiği gibi dindarlık demek esasında haramdan kaçmak demek. Ne kadar haramdan kaçabiliyorsak, uzak durabiliyorsak, hatta haramları da bırakalım bir tarafa, şüpheliler de, çünkü Allah Resulü buyuruyor ki el haramu beyyunun vel helalu beyyunun diyor. Haram ve helal bellidir. Şüpheliden kaçmamız gerekir esas diyor. Herhalde ona şimdi bu vera diyecek. Onu devam edelim bakalım ne diyor orada.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir adamın ibadetinden ve ibadetteki üstün gayretinden başka bir kişinin de takvasından yani haramlardan uzak durmasından söz edildi. Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurdu. Hiçbir şey riyaya denk tutma. Riya ile kastedilen veradır. Bir başka hadis-i şerifte Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. Dininizin esası veradır.
Şimdi bir insan var, çok güzel işleri de var. Vakıf da kurmuş, imkanları yerinde. Ama İslam'ın yasakladığı işleri de yapıyor. Başka bir insan var. Fazla bir ibadete hizmet yok belki ama haramlardan çok kaçıyor. Hangisi daha üstün Allah katında? Haramlardan kaçınan daha üstün. Bu hadis de açık açık geçtiği için biz de biraz önce bayağı bir açıklamış olduk. Bunun fazla üzerine durmuyorum. Hakikaten bugün yani dindarlık algısı çok değişmiş durumda. Birazcık farzları yerine getiren insana vay be amma dindar insan falan gözüyle bakılıyor. Onun açık açık işlediği haramlar pek gözükmüyor. O yüzden buna da dikkat etmek lazım diye söylüyoruz. Çünkü bugün Hristiyanlığı, diğer dinleri mahveden ne olmuştur? Haramlara dalmak, haramları normal görmek ve haramlara engel olmamak olmuştur. Bu da hadislerde geçiyor. Devam edelim.
İnsanın meleklere üstünlük sağlaması ancak vera ve takvayı gerçekleştirmesiyle mümkündür. Allah Teala'ya yakınlık basamaklarında ilerlemek yine bu ikinci kısma dahildir. Çünkü melekler birinci kısımda yani Allah'ın emirlerine sarılma noktasında insanlarla ortaktırlar.
Tabi burada güzel bir mesele değiniyor İmam Rabbani Hazretleri. Tabi büyük bir alim, aynı zamanda büyük bir düşünür. Yani bizi insanları meleklerle, beşeri meleklerle karşılaştırıyor. Esasında melekler, hatta bu insanın yaratılmış hikayesinde geçiyor değil mi? Allah-u Teala insanları inni ca'ilun filarda halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım deyince hemen melekler koşuyor. Ya Rabbi diyorlar, ne gerek var? Biz seni tesbih ediyoruz, tenzih ediyoruz, seni övüyoruz. Ondan sonra bu insan yaratılırsa bu kan döker, fesat çıkarır falan. Yani insanı yaratma, biz güzel iş yapmıyor muyuz gibi soru soruyorlar. Orada tabii insanın üstünlüğü meleklere nedir? Şehvetini kontrol edebilmesi. İçimizde haram işlemeye yönelik çok güçlü duygular var. Doğuştan itibaren, daha doğar doğmaz değil mi? Şehvetle, yeme içme hırsıyla doğuyoruz. Sonra cinsellik işin içine giriyoruz. Sonra dünya malı falan filan. İçimizde çok güçlü haramlara yönelik bir arzu ve istek var. İşte biz bundan savaştığımız için meleklerden üstünüz. Çünkü meleklerin böyle bir derdi yok. Melekler tamamen nurdan. Onlar hiçbir zaman Allah'a la ya'sun Allah'a me emarahum diyor Allah-u Teala. Onlar Allah'a emrettikleri hiçbir konuda İsyan etmezler ve edemezler. Böyle bir yapıları da yok, yetkileri de yok, güçleri de yok. Şimdi insan da ise melekle hayvan arasında yaratılmış bir varlık. Hem hayvani taraflarımız, duygularımız, şehvetimiz çok yükseklerde. Hem de ruhumuz bize devamlı bir maneviyattan ışık gösteriyor. O yüzden biz ne kadar nefsimizi kontrol edersek o kadar üstün varlık oluyoruz. Demek ki haramlardan kaçmak insanın bir imtiyazı. Başkalarında yani hayvanda bu yok. Çünkü hayvan için haram helal diye bir şey yok zaten. Şeytan zaten bunu baştan yıkmış, isyan etmiş, ebedi olarak lanetlemiş. Meleklerde ise bu güç yok. Böyle olunca insan eşrefi mahluk dediğimiz kainattaki, yani çok ilginç değil mi? İnsanın eşrefi mahluk olmasının sebebi haram işlemeye olan gücü ve kuvveti, iktidarı. Eğer siz bunu kendi elinizle efendim kontrol altına alabiliyorsanız, bunu sıfırlayabiliyorsanız, siz Cebrail'den bile üstün bir varlık oluyorsunuz Mevlana'nın tabiriyle.
Ama tam tersi olursa hocam, esfel-i safilin ya da belhüm edal diye ifade edilen daha da aşağı oluyoruz. Yani.
Artık haramları böyle rahat rahat, hiçbir utanma, ağırlanma olmadan işliyorsa aleyhine olarak, Allah da onlar için belhüm edal, onlar hayvandan bile daha aşağıdır. Çünkü hayvanın bile kendine göre bir adeti şeyi, efendim tabiatı vardır. Bu insanlar artık hayvanları da aşmıştır şerde ve efendim akılsızlıkta diye. Ayet-i Kerime bunu da ifade ediyor açık açık.
Temeli haramlardan kaçınmak olan bu kısımda titiz davranabilmek, ancak mübahların fazlasından uzak durup zaruri olanlarıyla yetinilmesi durumunda en kamil şekliyle mümkün olabilir.
İmam Rabbani Hazretleri, Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin, makamını âli eylesin. Yani o kadar güzel bile basamak basamak açıklıyor ki her şeyi. Peki haramdan kaçmak istiyorum ama tüm mübahları işlemek istiyorum. Yok diyor, eğer bütün mübahları, her mübah olanı yaparsan diyor, yavaş yavaş haram sınırına yaklaşırsın. Çünkü önce mübah var. Mübahın bittiği yerde haram başlıyor. Yani her şeyi tattın. Her şeyi yedin. Ya bir de şu haram olanın tadına bakayım. diyebilirsin. O yüzden ne yapacaksın her zaman? O helallarda, mübahlarda bir kenara sınır getireceksin ki nefis diyecek ki ne olur bana bir hurma al da yiyeyim. Mesela atıyorum. Hurma helaldir ama yani her gördüğün hurmayı, üzümü, karpuzu, kavunu almadığın zaman nefis hala helalala meşgul olacak. Ne olur bana diyecek işte pazardan balık al da bir balık yiyeyim falan. Ama her aklına geleni alıyorsun. Bu sefer diyecek nefis ya bu içki var bir de onun tadına bakayım. Ne bileyim yani bir de bir haram işleyeyim. O yüzden bizim Allah dostları büyük sufiler aynı zamanda büyük psikolog. Onlar insan ruhunu çok iyi bildikleri için diyor ki İmam Rabbani mübahları azaltacağız. Mübahlar çoğaldıkça biz harama yaklaşırız diyor. Devam et bakalım başka ne diyor?
Mübahları işleme konusunda nefsin dizginleri gevşek tutulursa nefis şüpheli olan şeylere saldırır. Şüpheli olan ise haram olana yakınır.
Ha, demek ki önce mübahlar, mübahların bitiminde şüpheliler başlıyor. Şüpheliler de bitince artık harama giriyoruz. Siz daha bu ilk savaşı kendi helal sahanızda verir de tüm mübahları işlemez. Elinden geldikçe mübahları azaltırsanız biz buna tasavvufta ne diyoruz Ömer Bey, muhterem dinleyicilerimiz? Kılleti tuam, kılleti kelam, kılleti menam. İnsan yani az yer, az içer, efendim bunu yaparsa zaten helal dairesinde kalır. Ama çok yiyeceğim derseniz çok kazanmanız gerekir. Çok kazanmak için de şüpheli ve haram yollara düşersiniz. Bir insanın gideri ne kadar az olursa o insan o kadar helal rızıkla, helal parayla hayatını idame ettirir. Ama benim işte villam olsun, evimin önündeki arabam son model bilmem ne olsun, şu olsun, bu olsun. İşte efendim çocuklar en iyi okullarda gitsinler falan. Böyle harcamalar arttıkça bu sefer ticari hayatta, iş hayatında, memuriyetinizde Allah göstermesin rüşvetti, faizdi, adam kandırmaydı, yalan söylemekti. Başka haramlar girer. O yüzden helalları ne kadar azaltabiliyorsak hani bizim atasözlerimizde ayağını yorganına göre uzat. O kadar uzatırsanız bu kadar yani soğuktan cehennem zemherisinden uzak kalırız inşallah.
O halde anlaşılıyor ki gerçek anlamda bir takva ve vera derecesine ulaşabilmek için mutlaka mübahların zaruret miktarı ile yetinmek gerekir. Mübahları gerektiği kadar kullanmakta da kulluk vazifelerini yerine getirmek için kuvvet elde etmek niyeti şart koşulmuştur.
Bak şimdi yine bir şart geldi. Mübahları azaltacağız. O az mübahı işlerken de yine niyetimiz sağlam olacak. Yani diyelim ki 3-5 lokma yemek yiyeceğiz. Böyle çok külfetli falan 10 çeşit değil de. Dedik ki yani sünnete uyalım. 3-5 lokma yiyelim. Orada bile Allah'ım bu yediğim gıdayı Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike diyerek yemek lazım. Allah'ım bu yediğim yemekle bana güzel ibadet etmeyi bana nasip eyle. Bana güç kuvvet ver. Niyetimiz de bu olacak yani. O yemeği yerken de bile o ne güzel yemek, ne güzel kıyafet. Şunu giyeyim de şöyle bir yürüyeyim. Herkes bir kıyafet görsün gibi kötü niyet olmayacak içimizde. Yani hani ayette geçiyor ya mescitlere giderken ziynetinizi üzerinize alın diyor Allah-u Teala. Güzel kıyafetleri diyeceğiz ki ya Rabbi inşallah bu güzel kıyafetle bayram namazına giderim, cuma namazına giderim, vakit namazlarına giderim. Bunu dememiz lazım. Yani az mübahları da Allah için yapmak lazım. Ancak böyle yaşarsak inşallah haramdan, şerli işlerden uzak kalmış oluruz. Aksi takdirde keyif için işte yerim yiyeyim, içeyim, gezeyim dersen, keyif için giyineyim, arabam olsun bunu süreyim falan böyle derseniz yavaş yavaş yavaş yavaş mübahları sınırı çoğaltırsınız. Bugünkü en büyük yaşadığımız problem bu muhterem dinleyicilerimiz. Hepimizin evleri, efendim kullandığımız pek çok eşya mübahı artık aşmaya başlıyor. Yani böyle fazla fazla alıyoruz. Hatta yavaş yavaş böyle şüpheli olan, ya bu da pek İslam'a zarar yok canım diyerek eve aldığımız aletler de oluyor. Bundan sonra bizi para vererek sanki haşa cehenneme bilet alıyormuş gibi bir hale geliyoruz. Allah Teala muhterem dinleyicilerimiz cümlemizi bu tür şerlerden uzak eylesin. Yani nefsimize uydurmasın. Mübahların helallarına onların da ne kadar yetiyorsa o kadarıyla razı olma manevi derecesini bizlere nasip eylesin. Bu çok önemli. Çoluk çocuğumuz, ailemiz, yakınlarımızdan da inşallah bu konuda hep destek alalım. Birbirlerimizi pozitif manada etkileyelim. Ya bu araba sana canım yakışmıyor artık. Şunu bir değiştir. Daha bir üst model al. Ya bu evde pek küçük ya. Bunu biraz büyütsen falan. Hep böyle genelde biz birbirlerimize maalesef bazen yani hani böyle haram demeyeyim ama
dünyalık için.
Dünyalık yani. İçin böyle hep teşvik ediyoruz. Manevi konularda pek teşvik etmiyoruz maalesef. Bundan da dikkatli olmak lazım. Kıymetli dinleyicilerimiz bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah Önümüzdeki hafta yeni bir mektupta buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine, mağfiretine emanet ediyoruz. Hoşça kalınız efendim.